Avrupa'nın Fransa üzerinden üstlendiği arabuluculuk rolünü Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin ayrıntılarını şimdi siyaset bilimci, uluslararası ilişkiler uzmanı Darya Platonov konuşacağız. Çeviri konusunda da bize Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ermen Sülük hem çeviri hem yorumlarıyla eşlik edecek. Hoş geldiniz.
Здравствуйте. Рада участвовать.
Merhabalar.
Merhabalar.
Katıldım.
Öncelikle
Davetiniz için teşekkürler.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un üstlendiği bu arabuluculuk rolüyle ilgili konuşarak başlamak istiyorum. Macron Kremlin'de ağırlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le arasında 5 saati aşkın bir görüşme yapıldı. Bu görüşmeden Avrupa'nın ve özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un beklentisi neydi? Bu beklentiler bu görüşmede karşılandı mı? Ve bu görüşmenin sonucunda umut bir sonuç çıktığını düşünüyor musunuz Sayın Platonova?
Госпожа Платонова, мы знаем, что президент Макрон посетил Россию и были проведены переговоры, которые продлились 5 часов в Кремле с господином Путиным. Что ожидает Европейский Союз и Франция от этих переговоров и какие итоги они смогли получить после этих переговоров?
Надо сказать, что во Франции говорят, что эти переговоры были скорее нужны самому Макрону, нежели Франции, и что позитивные плоды они принесли в основном президенту в рамках подготовки к его предвыборной кампании.
Франция, bu ziyareti Fransa için değil, daha çok Cumhurbaşkanı Macron kendisi için yapıldığı dile getiriliyor. Çünkü bunu bir seçim öncesi kampanya çerçevesinde değerlendiriyor kendisi.
Он говорил довольно пространные фразы про мир, про необходимость соблюдать баланс сил, но надо сказать, что для него эта встреча была очень важной, потому что он встретился с сильным лидером многополярного мира, и это была попытка спасти его падающий рейтинг и его низкие результаты. На сегодня его поддерживают только 35% населения, а если выборы будут завтра, то за него проголосуют всего 23% в первом туре, что довольно низко для президента, который обладает всеми административными ресурсами.
Barış ve güç balansı ve güç dengesi üzerinde genel şeyler üzerinde konuştu Macron bu konuşma esnasında. Ama dediğimiz gibi onun için bu görüşme çok önemliydi. Çünkü bu çok kutuplu dünyanın güçlü bir lideri ve temsilcisiyle görüşüyordu. Şu an onun reytingi %35 civarında. Yarın seçim olsa %23 oy alacak gibi gözüküyor Macron ki bu da ikinci tur için bile yetmeyebilir. Daha çok reytingini toparlaması için yaptığı bir görüşme oldu bu.
Внутри самой Франции критикуют за нерешительность и говорят, что вместо того, чтобы ставить серьезный ультиматум НАТО, как то делал Де Голь, он пытается лавировать между англосаксонским геополитическим блоком и Россией. Но это лавирование, по мнению его оппонента внутри Франции, не приведет ни к чему хорошему, потому что усидеть на двух стульях, быть на двух позициях одновременно в глобализме и определенных симпатиях к континентализму, к евразийству невозможно. Он должен делать свой геополитический выбор, и он его явно не делает. В отличие от его оппонентов, оппозиции Лю Пен, Зимура, Пикрес и Жан-Люка Меланшона, которые практически призывают Францию выйти из НАТО и пересмотреть основы сотрудничества с НАТО.
Франция должна карарсыз олду неденле эриштириолар. Чүнкү De Gaulle gibi NATO'ya bir ultimatum koyamıyor. Sürekli Anglo-Sakson dünya ve Rusya arasında bir denge politikası uygulamaya çalışıyor. Çeşitli manevralar yapmaya çalışıyor. İki sandalyeye de oturabilmek için. Ama bir yandan globalizmden yana, diğer yandan da Avrasya ve kontinentalizm, yani kıtacılıktan yana olunamıyor. Ama onun ülke içindeki muhalifleri daha jeopolitik kararlar alabiliyor. Bunların içerisinde Mélenchon, Le Pen ve Zemmour gibi adaylar var.
Еще очень важным моментом является первый вопрос, который в Москве задали президенту Макрону. Его спросили, как же вы сейчас ведете переговоры с русскими, если сейчас вы потерпели от них сокрушительное поражение в Мали? На этот вопрос не ответил Макрон, но это очень важный вопрос, потому что действительно Франция на внешнеполитической арене сейчас терпит кризис, кризис французского империализма, и это видно по Африке, которая освобождается из-под гнета колониализма и переходит к сотрудничеству с Российской Федерацией, с Турцией, с Китаем. Таким образом, происходит провал стратегии неоколониализма Франции в Африке, поэтому этот вопрос крайне показателен. Означает, что на самом деле во внешней политике у Макрона довольно серьезные проблемы.
Moskova geldiğinde ilk soru Macron'a şu şekilde soruldu. Siz Mali'de Ruslardan böyle bir mağlubiyet aldıktan sonra Ruslarla nasıl görüşüyorsunuz diye. Bu soruya da Fransa Cumhurbaşkanı Macron cevap veremedi. Çünkü Fransa şu an emperyalist bir kriz, Fransa emperyalizmi bir kriz içerisinde. Afrika'da Afrika ülkeleri neokolonyalizm içinden çıkıyor. Baskısından çıkıyor ve Rusya, Çin, Türkiye gibi ülkelerle işbirliği yapıyor. Bu yüzden bu ilk soru çok önemli oldu ve Fransa'nın jeopolitika biçiminde ve jeokolonyal politikalarının krize girdiğini gösteriyor.
Tam da buradan devam edelim o zaman isterseniz. Çünkü çok önemli yorumlar geldi. Fransız emperyalizminin bir çıkmazda olduğunu belirtti Sayın Platonov. Ve baktığımız zaman aslında Fransa'da biraz önce saydığınız Mélenchon, Zemmour gibi adayların pek çoğu Macron'la birlikte NATO'ya karşı bir tavır alıyorlar. Ve şu anda NATO'nun haricinde Fransa'nın üstlendiği arabuluculuk rolü, Moskova ile yapılan görüşme ve şu anda Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ukrayna'da, bu diplomasi trafiği Fransa'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna konusunda uzaklaştığı anlamına gelebilir mi acaba?
Да, дали очень важный комментарий госпожа Платонова, что касаемо кризиса французского империализма. Также хотели бы, вот, чтобы вы дали комментарий, вот поездка Макрона в Россию, также позиция оппозиционеров, таких как Меланшон и Земмур, и действия вот Франции как Евросоюза, в принципе, посредником между Украиной и Россией, как бы в отличие, то есть не вместе с Соединенными Штатами, а порознь. Это показывает, что Франция и Евросоюз пытаются найти свой путь отдельно от США, посредничество между Украиной и Россией.
Безусловно, сейчас Европа вырывается из-под гнета англосаксонской гегемонии. Она переходит к обретению своей собственной субъектности, к тому, что Николас Пикман называл Римланд, суверенитет Римланда. Но при этом надо отметить, что Макрон – это человек прошлого, это человек парадигмы глобализма. Его учителя – это Бернар Анри Леви, который поддерживал террористические курдские формирования. Его учителя – это Жак Атали, ультраглобалист, который выступает за полное разрушение французской культуры и выступает за американизацию пространства. Поэтому Макрон пытается играть на карте независимого полюса Римланд, но при этом его идеология, и он сам насквозь, произведение англосаксонской гегемонии.
Evet, Avrupa Birliği aslında şu an Anglo-Sakson hegemonisinden çıkmaya çalışıyor. Buna Rimland'ın, yani kıta sahanlığının bir özgür bir subje, jeopolitik kanunda özgün bir subje halinde, yani özgün bir kutup haline gelmesi konusu aslında ele alınıyor. Ama şunu göz önünde bulundurmayız ki Macron'un hocaları olan Bernard Henri Lévy olsun, ki bu terörist Kürt gruplarını destekleyen bir kişi, veya Dali olsun, ki bu da Fransa kültürünü yok etmek isteyen ve küreselciliği temsil etmek isteyen kişi, Macron'un aslında temel ideolojisini bunlar belirliyor. Ve bu da Macron'un aslında Anglo-Sakson kültürü tarafından da edildiğini gösteriyor ki bu da onun Avrupa Birliği'nin kendisine özgür kutup olmasını engellemekte.
то время как другие кандидаты, о которых вы как раз сказали, Зимур, Ле Пен, Меланшон, и здесь самое интересное, что это и правые политики, и левые политики, есть некоторый консенсус и правой оппозиции, и левой оппозиции, выступают за то, чтобы выходить из НАТО. И это показательно, потому что это означает смерть НАТО, это означает конец альянса. И Зимур, например, говорит о том, что смысл альянса сейчас уже после конца СССР больше его нету. Ле Пен говорит, что НАТО разрушает французскую культуру. То же самое и французское государство. То же самое говорит Жан-Люк Меланшон, у которого отличается повестка в политике во многом, и он в большей степени склонен к отстаиванию Евросоюза и к некоторым промиграционным тезисам, но при этом их объединяет одно. Это критическое недовольство доминации англосаксонской идеологии на пространстве Европы. И это очень важно.
Burada siz diğer muhalif adaylardan da bahsettiniz Fransız Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Zemmour, Le Pen ve Mélenchon. Şu çok dikkat çekiyor ki hepsi aslında sağ ve sol siyaseti birleştiriyor. Hepsi sağ ve sol siyasetin temsilcileri. Ama hepsinde birleştiren nokta şu ki üçü de NATO'dan çıkma kararı almışlar. Ve bu da aslında NATO'nun ölümü demek. Fransa'nın çekilmesi NATO'nun ölümünün ve alyansın çöküşünün anlamına geliyor. Zemmour'a göre Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra zaten NATO yıkılmalıydı. Çünkü artık tüm hedeflerine ulaşmış oldu ve gerekli bir kurum halin olmaktan çıktı. Aynı anda Le Pen de bunu belirtmekte ve Avrupa Birliği'nden de farklı bir tutum almakta. Mélenchon aslında daha çok Avrupa Birliği'nde kalması ve Avrupa Birliği değerlerini de savunan bir kişi. Ama o da aynı zamanda NATO'dan çıkılması gerektiğini söylüyor. Bu da Fransa'daki iç dinamiği bize çok net bir şekilde gösteriyor.
Şunu sormak istiyorum. Batı, Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili taleplerine karşılık veremedi. Amerika Birleşik Devletleri zaten Ukrayna konusunda NATO'yu ikna edemedi. Avrupa ülkelerinin Ukrayna sorunuyla ilgili Rusya arasında bir gerginlik çıkmaması için aslında oluşturduğu bir çaba olduğunu da görebiliyoruz. Fransa'nın bu arabuluculuk rolü, Batı'nın bu talepleri karşılayamaması ve aslında NATO'daki yeri açısından düşünüldüğü zaman Fransa açısından nasıl bir etki yaratacak? İlk sorun bu olacak ve aslında Batı kamuoyuna bu görüşmenin başka bir etkisi de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Macron'u ağırlayış şekli oldu. İki lider çok uzun bir masada görüşme yaptılar. Daha sonrasında bir basın toplantısı yaptılar. O basın toplantısı da sosyal mesafeyle oldu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Macron'u beklemeden toplantı salonundan ayrıldı. Görüşmenin içeriği kadar Kremlin'in kamuoyuna servis ettiği bu görüntüler de konuşuldu. Batı'da bunun bu kadar yüksek sesle yankılanmasının sebebi ne oldu? Nedir acaba?
Мы знаем сейчас, что были требования от президента Путина, что должны быть предоставлены гарантии безопасности от Запада, но их они так и не были предоставлены в итоге переговоров. Также мы знаем, что США постоянно пытаются украинский вопрос использовать как клин, а также постоянно убеждают НАТО в этом, но мы видим, что и в НАТО есть раскол по этому вопросу. Вот хотели услышать от вас этот комментарий. И второе, мы знаем, что вот каждое действие и каждая минута этих переговоров очень острый отклик получает в Европе на данный момент, в европейских СМИ. Вот мы знаем, что сейчас вот и стол переговоров, который был в Кремле, и то, что господин Путин ушел из переговоров, не дождавшись Макрона, вот эти показательные жесты что-нибудь означают?
Что касается требований по гарантиям безопасности и нерасширения НАТО на восток, то вчера президент России очень точно назвал политику открытых дверей НАТО вольной интерпретацией принципов альянса со стороны США и ряда других сторонников. Интересен случай, что когда профессор Александр Дугин говорил с Бзежинским и спросил его, как же так, ведь были даны обещания о нерасширении НАТО на восток, профессор Бзежинский ответил ему, we tricked you, мы вас обманули. На этом строится вся основная политика Соединенных Штатов Америки и тех, кто остался в ряду их союзников. А я напомню, что их довольно мало.
Evet, güvenlik garantileriyle ilgili ve NATO'nun doğuya genişlemesiyle ilgili dün Sayın Putin önemli açıklamalar yaptı. Ki NATO'nun açık kapılar siyaseti aslında saçmalık ve böyle bir uygulamanın doğru olmadığını söylemişti. Burada çok önemli bir konu, konudan bahsetmek istiyorum. Bu da Profesör Dugin, Amerika'da Brzezinski yaptığı röportajda bu konuyu sor. Hani doğuya doğru ilerlemeyeceğinize dair bir söz vermiştiniz. Neden bunu tutmadınız diye. Sayın Brzezinski de çok rahat bir şekilde we tricked you, yani biz sizi kandırdık diye cevap verdik. Yani Amerika'nın ve onların müttefiklerinin ana siyasetleri bu yönde, kandırma yönünde. Ve müttefiklerin de şu an az sayıda olduğunu da biz görümseyebiliyoruz.
И по поводу второго вопроса, по поводу некоторого напряжения между двумя лидерами вчера, которое присутствовало, это было заметно, Макрон был очень нервный в закрытой позе. Что касается Владимира Владимировича, то скорее он был уже, он был абсолютно спокоен, как лидер многополярного мира, как один из лидеров многополярного мира. Надо сказать, что для России эти переговоры ничего нового не принесли. Есть некоторые дипломатические гарантии от европейских партнеров, что будут осуществляться шаги к миру, будут осуществляться старания для недопущения войны, но при этом провокации на Донбассе, провокации от киевских партнеров и абсолютно проамериканский режим Киева способствуют дальнейшей дестабилизации. Еще одним важным фактором является присутствие в регионе Донецка на линии соприкосновения американских инструкторов.
İkinci sorunuza gelirsek, evet, Macron çok stresli davranıyordu ve çok hareketlerinden çok stresli olduğu zaten belirliyordu ki Putin ise daha çok rahat, sakin bir şekilde, yani çok utuklu bir dünyanın lideri olarak bu görüşmeleri sürdürmüştü. Bu görüşmeler sonrasında aslında Rusya için yeni bir şey getirmedi bu görüşmeler. Çünkü Avrupa, evet, barışın sağlanacağına dair bir takım şeyler söylüyor ama aynı zamanda Donbas'ta sürekli provokasyonlar oluyor. Aynı zamanda Kiev'deki rejim tamamen Amerikan yanlısı bir rejim. Ve en önemlisi de bu savaş, yani bu hattında, Donbas'taki savaş hattında Ukrayna tarafında hala Amerikanlı instruktörleri, yani Amerikalı
И, собственно, проблема в этом конфликте и проблема эскалации заключается не в проблемах, которые существуют между Киевом и Москвой. Все эти проблемы могут быть обсуждены и дипломатическим путем решены. Речь идет о том, что Запад, и в первую очередь это империалистические Соединенные Штаты Америки, в которых есть огромное количество проблем, и которые надеются решить свои внутренние нестабильности за счет новой войны, которая превратит их противника на какое-то время в заложника хаоса, который будет твориться у границ. Поэтому речь идет не о столкновении России и Украины. Правильнее говорить, речь идет о столкновении Евразии, о цивилизации Хартланда с полюсом радикального глобализма, который уже катится к своему концу.
Aslında Kiev ve Rusya arasında çözülmeyecek bir sorun yok. İki tarafta bütün aralarındaki bütün konuları diplomasi başvurarak çözülür. Ama konu aslında Batı'da ve emperyalist olan Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri kendi iç sorunlarını kapatmak için şu an bir savaş kışkırtmaya çalışıyor. Ve bunu da işte düşmanına karşı yansıtarak, düşmanın sınırında bir kaos çıkararak o düşmanı, yani Rusya'yı bir nevi o kaosla meşgul etmeye çabalıyor Amerika Birleşik Devletleri. Ya burada çok derin bir çatışma konusu mevzu. Bir yandan ana kıta dediğimiz halkların jeopolitik bir tepkili. Diğer tarafta da gittikçe radikalleşen ve çöküş sürecini yaşayan küreselcilik.
И та война, которую американский империализм пытается начать, она является угрозой не просто для России, но и для всей Европы, и для Турции, потому что речь идет о том, что регион Кара-Денис может быть населен американскими военными кораблями, что будет представлять угрозу также и для Турции. Поэтому сегодня проблема конфликта между Россией и Украиной, который раздувает США, это проблема не только России и Украины, это проблема всего региона, и Турции как партнера, важнейшего партнера Российской Федерации и как представителя новой многополярности.
Ve şu an ABD'nin kışkırtmaya çalıştığı savaş sadece Ukrayna ve Rusya'yı etkilemiyor. Aynı zamanda Avrupa ve Türkiye'yi de etkileniyor. Çünkü Karadeniz diye belirttiğimiz bölgede çok sayıda Amerikan gemileri ve silahları yüklenince bu sadece Rusya için bir tehdit değil, aynı zamanda Türkiye için de büyük bir tehdit oluşturacak ki Türkiye'de artık kendi kutbunu ve kendi çok kutuplu yani kendi kutbunu temsil eden yükselen bir ülke.
Türkiye'nin buradaki rolünü nasıl değerlendiriyor onu da sormak isterim kendisine. Çünkü Türkiye'de bir arabuluculuk rolü üstlenmişti ve Zelenski ile bir görüşme yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor ve Türkiye ve Rusya bölgesel olarak güçlü iki müttefik olarak büyük bir aslında rol üstleniyorlar. Pek çok yerde üstlendikleri gibi Karadeniz'de de önemli bir etkileri var. Türkiye'nin buradaki rolü nasıl acaba?
Хотел также у вас спросить по поводу встречи, которую может дать Турция. Мы знаем, что об этом заявил Эрдоган, что Турция готова к этому, были проведены переговоры с Зеленским, и также ожидается визит господина Путина в Турцию. Как вы это прокомментируете, учитывая, что Турция и Россия – это крупные региональные державы, которые имеют между собой в том числе крепкое сотрудничество?
Россия и Турция представляют тот новый многополярный мир, который приходит взамен однополярному, поэтому такой союз является абсолютно необходимым и важным для того, чтобы отстоять право мира на многополярность. Поэтому именно в таком альянсе, плюс при активном диалоге со стороны Китая, который, кстати, уже проводится, и Китай выразил свою беспокоенность по поводу расширения НАТО на восток, именно в таком альянсе, где будет Турция, Россия, а также Китай, может проводиться настоящие переговоры о достижении мира.
Türkiye ve Rusya çok kutuplu dünyanın, yeni gelen çok kutuplu dünyanın temsilcileridir ki tek kutuplu dünyanın yerine gelecek yeni bir sistem bu. Bu konuda bu iki ülkede gerçekten barışı sağlayabilecek iki güçtür ve bunun yanında da Çin devletinin de olması gerekiyor ki Çin de NATO'nun doğuya geliştirmesinden olan kaygıları dile getirmişti. Ve bu üç güç birlikte hareket ettiği takdirde bir barışın sağlanmasını ve çok kutupluğun sağlanmasını etkili olacaklar.
И мы прекрасно помним, что союзы России и Турции в истории всегда выступали, имели общего врага, империализм, как то было во времена Ататюрка.
Biliyoruz ki Rus-Türk müttefikliğinin her zaman bir düşmanı vardır. O düşman da her zaman emperyalisttir. Bunu da Atatürk'ün döneminde görmüştük.
Поэтому сегодня мы снова видим двух народов, которые имеют общее геополитическое видение мира, общие интересы и антиимпериалистские установки в этом решении этого конфликта. Поэтому диалог плюс Китай, который также является частью этого переговорного формата и также присоединяется к новому многополярному блоку и является некоторым форпостом борьбы против гегемонии американцев, которая уже рушится на наших глазах.
Bu çatışmanın sona ermesi için iki ülkenin, Türkiye ve Rusya'nın ortak çıkarları ve ortak jeopolitik vizyonunun etkili olacağını düşünmekteyim. Eskiden de olduğu gibi. Ve bu görüşme esnasında ve görüşme masasına Çin'in de dahil olması, barışın, tekrar söylüyorum, barışın sağlanmasında ve çok kutupluluğun oluşmasında çok etkili olacaktır. Hı hı.
Son olarak bugün Macron Moskova ziyaretinin ardından Ukrayna'ya geçti. Ukrayna'da yapacağı görüşmelerin bölgedeki tansiyonun düşmesine bir etkisi olacak mıdır? Bu görüşmeden beklentileri nelerdir? Onu sormak isterim.
Вопрос, это задать, вот визиты Макрона сегодняшний в Украину, как вы думаете, поспособствует ли это снижению напряженности и снижению возникающих конфликтов?
Я думаю, что особого эффекта этот визит не будет иметь. Украинские СМИ и власти будут использовать это как попытку легитимизировать свой режим, что является довольно хитрым ходом. Для Макрона лично этот визит скорее будет минусом, потому что визит к Путину Макрона французским населением и политиками воспринимается как диалог двух, или, как правило, двух равных сильных лидеров. Соответственно, это попытка восстановить репутацию для Макрона. И визит же в Киев – это скорее потеря рейтинга для Макрона. И, собственно, уверена, что на этом диалоге, на этой поездке будут спекулировать украинские политики для того, чтобы легитимизировать свою проамериканскую политику.
Hiçbir etkisinin olacağını düşünmüyorum bu çatışmayla ilgili. Çünkü Ukrayna medyası ve iktidar bu Cumhurbaşkanı Macron'un ziyaretini kendi rejimlerini güçlendirmek için kullanacaklar ve Amerikan yanlı taraflarını da güçlendirmeye çalışacaklar. Macron için ise bu tam bir kayıp olacak. Çünkü Putin'le görüşme esnasında onun reytingi yükseldi. Çünkü Fransa'da bu iki güçlü liderin görüşmesi olarak algılandı. Ama Kiev'le görüşmeler tam tersi ona bir reytingini düşürecek bir hamle oldu. Ama dediğim gibi Ukrayna ise tam tersi bu kendi rejimini ve Amerikan yanlıların, Ukrayna'daki Amerikan yanlıların bu ziyareti siyasetleri doğrulamak açısından kullanacağını göreceğiz.
Sayın Platanova'ya çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Sayın Hüseyin Ermansulix'e de teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
Спасибо.
Evet, siyaset bilimci, uluslararası ilişkiler uzmanı Darya Platanova bizlerle birlikteydi. Macron ve Putin arasındaki görüşmenin ayrıntılarını ve perde arkasını aslında konuşmuş olduk. Burada üç büyük ülkenin rolüne dikkat çekti Sayın Platanova. Çin, Rusya ve Türkiye. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in yaptığı görüşmenin ardından yayınlanan Büyük Avrasya Ortaklığı konulu aslında metin bu bölgedeki ortakların ne kadar önemli ve güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kışkırtmaları bölgede karşılık bulmuyor. Macron'un burada yaptığı görüşmenin de bir etkisi olmayacağını aslında söyleyebiliriz. Macron'un kendi iç kamuoyuna yönelik bir çalışma yaptığını da Sayın Platanova bizlere aktarmış oldu. Şimdi biz bu konuları konuşmaya ve dış politika gündemine mercek tutmaya devam edeceğiz. Birazdan Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal bizlerle birlikte olacak. Önce kısa bir reklam.